Merhaba, İlk Sayfasına hoş geldiniz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
İlk Sayfasına hoş geldiniz. Ben Mirgün Cabas, bu bölümde Can Kozanoğlu ile birlikte Saygın Ersin'i konuk ediyoruz. Saygın Ersin'i ve kitabı Piri Lezzeti. Hoş geldin Saygın.
Hoş bulduk.
Kitabı okumuş olanlar ya da şimdi sohbetten ne olduğunu anlayacak olanlar belki merak eder. Ya da dinlemiş olanlar Storytel'den. Karşımızda nasıl fizikte bir insan duruyor diye böyle tipini hiç bilmeseniz ve kitabı okusanız. Yeni kuşak artık şef deniyor ya, onlar biraz daha spor salonundan çıkmış gibi ama eski kuşak bir aşçı tombulluğu vardır ya, öyle bir insanla karşılaşmış olacağımızı düşünebilirsiniz. Oysa ki neredeyse zayıflıktan kırılacakmış gibi birisi var karşımızda. Niye bunları söylüyoruz? Kitap çok büyük oranda mutfakta geçen bir kitap. Osmanlı saray mutfağında insanın ağzının suyu aka aka okuduğu bir kitap. Yemek merakı kitabı yazmak için mi çıktı? Zaten var olan bir merak kitaba mı dönüştü?
Ya yemeğe bir merakım vardı. Yani müzmin bekar olarak zaten olmak zorundaydı her şeyden önce.
Hayatta kalabilmek için.
Hayatta kalabilmek için.
Ama
tabii
bu
ki.
Ötesi.
Bu ötesi yani.
Çok ötesi hem de.
ama kitaba girdikten sonra, yani kitabın araştırmalarına başladıktan sonra ister istemez o merak biraz daha tabii ki inceldi, süzüldü, derinlere inmeye başladı. Yani şey olarak tanımlamam kendimi, böyle bir gurme, yemek aşığı olarak tanımlamam. Yani kitabı yazdıktan sonra da tanımlamıyorum. Ama hani o yemeğin yapılış esnasında o malzemelerin birleşmesine falan, o büyüye her zaman bir ilgim vardı. O ilgi tabii ki şey, hani kitabın yazma sürecinde bayağı derinleşti. Yükseldi. Ya şu anda kitap bittikten sonra ilişkimiz yine eski muhtedil seviyesine mutfakla geri döndü. İkimiz de mutluyuz. Daha güzel yemekler yapıyorum bu sayede.
Harika. Şimdi aslında bu evet bir mutfak kitabı ama aslında bir sihir kitabı. Çünkü içinde gerçekten yemekten, yemek yapma meselesinden bir sihir gibi bahsediliyor. Kitabın ana fikri, kahramanı bir tür sihirbaz bu yeteneği sayesinde. Ve dediğimiz gibi bu sarayda ya da işte çok eski bir İstanbul ortamında büyük bölümü geçiyor. Biraz hem diline hem de nerede geçtiğine dair fikir versin diye şu ilk sayfasını bir dinleyelim kitabın, sonra devam edelim.
1. Konağın Efendisi. O akşam İstanbul'un namlı tüccarlarından Zümrützade Hüsnü Bey'in konağı, endamı da ünvanı gibi kallavi bir misafiri ağırlamaktaydı. Silahdarı Hazreti Şehriyari, yani devletli padişahın silahdar ağası Siyavuş Ağa, akşam tamında Hüsnü Bey'in fakir konağını şereflendirme lütfunda bulunmuştu. Sofra konağın görkemli selamlığına kurulmuş, dört devasa sini, hardal rengi ve gümüş işlemeli sofra bezlerinin üstüne birbirlerine değmeyecek ama çok da ayrı durmayacak şekilde yan yana dizilmişti. Sinilerin etrafındaki minderler tıpkı selamlığın üç duvarı boyunca uzanan geniş sedirlerin minderleri gibi mavi kadifedendi. Duvarlara rapt edilmiş her biri üçer kollu 21 gümüş şamdanda yanan mumların şavkı, konukların ipek esvaplarının altın işlemelerinde oynaşıyor, sofradaki billur bardakların kesmelerinde kırılıp porselenlerin mavili yeşilli narin işlemelerinde parıldıyordu. Bu ziyafet için haftalar öncesinden hazırlanmaya başlayan ve günlerden beri kulakları efendilerinin tenbihlerinden başka bir şey duymayan konak hizmetlileri, görevlerini saraylara has bir zarafet ve maharetle yerine getiriyorlardı. Konağın kahyasının nezaretindeki hizmetli oğlanlar, selamlığı boydan boya kaplayan acem halısının üstünde kedi adımlarıyla süzülerek sofraya yaklaşıyor ve ellerindeki büyük porselen kapları en ufak bir çıt sesi dahi çıkartmadan bakır sinirlerin üstüne bırakıyorlardı. Hele içlerinden çakır gözlü genç bir oğlan, baş misafirin bardağını öyle usturuplu, öyle kararında doldurmuştu ki silahtar ağanın hafiften çektiği maşallah suyun nameli şırıltısına karışmıştı.
Bu dinlediğimiz ilk sayfa ile biz okurların büyük bir heyecanla, hevesle, merakla ulaştığı son sayfanın yazım arası kaç yıl?
Yani Piri Lezzet'in macerası bayağı uzun. Şimdi fikir olarak aklıma gelişi benim 2009. Italo Calvino'nun bir hikayesinde çok küçücük bir parçadan esinlendim. Bu Jaguar Güneş Altında kitabında bir Katolik manastırında bir rahip ve rahibe birbirlerine aşık olurlar. Birbirlerini görme ihtimalleri kesinlikle yoktur. Birbirlerine yaptıkları yemeklerle haber gönderirler. Öyle bir iletişim kururlar. O ilk kıvılcım oradan çıktı. Hani yemek bir iletişim biçimi haline nasıl gelir? Yani bir yemek yaparak ben hani aşık olduğum bir kadına ya da bir kadına aşık olduğu adama nasıl mesajlar gönderebilir? Bu çok hoşuma gitti benim. Oradan ilk fikir kıvılcımı oradan çıktı. Sonra tabii Serde fantastik yazarlık da var. Hani bu yemekle büyü yapabilen bir aşçıya dönüştü. Sonra tarihi dokuyu çok severim. Yemekle büyü yapabilen bir Osmanlı aşçısına dönüştü. Yani 2009-2010'da bu fikir kafamda oturmuştu. Ama açık söyleyeyim çok korktum ben fikirden. Yani bu fikrin altını doldurmak benim için çok zor olacaktı, biliyordum. Yani gerçekten şöyle, hani roman dağın zirvesindeydi, ben daha eteklerinde bile değildim. Araştırmaya başladım. Yani sanırım bir buçuk iki sene hiçbir şey yapmadan gastronomi tarihiyle ilgili, Osmanlı mutfağıyla ilgili bulabildiğim ne varsa okudum. O da hani bizim gastronomi tarihimiz bir emekleme aşamasında şu anda. Öyle ki şeyleri...
Kaynaklar da kısıtlı olsa gerek.
Kaynaklar aslında kısıtlı, bir taraftan biri de dağınık. Yani mesela hiç ummadığınız makalelerden hiç ummadığınız bilgiler bulabiliyorsunuz. Yani bir padişahın mesela hani sefernamesinden Osmanlı mutfağına dair paragrafları cımbızla çekiyorsunuz. O biraz vaktimi aldı. Ondan sonra da bir buçuk, yine o civarda süren, bir buçuk iki yıl süren bir yazım süreci geçti. Tabii bir yerden sonra araştırmayı durdurmak zorundaydım. Çünkü öyle bir hale gelmiştim ki gerçekten doktora tezinde iddialıydım, master tezi yazabilecek seviyedeydim. Fakat ortada hikaye yoktu. Hikaye olmadan da yani roman olmaz.
Önce hikayeyi kurmadın yani.
Hayır, önce hikayeyi kurmadım. Hikayeyi kurabilmek için bir cesaret toplamam gerekiyordu. Özgüvenimi yerine getirmem gerekiyordu. Yani o diyarın o mutfak diyarının her şeyine hakim olmam gerekiyordu.
Bu da aslında yeni bir şey değil mi karşılaştığımız? Yani hikaye olmadan araştırmayı yapmak, bu da bir ayrı bir yöntem.
Ayrı bir yöntem. Benim de ilk defa denediğim bir yöntem. Piri Lezzet'e özel bir yöntem anladığım kadarıyla. Başka türlü altından kalkamayacaktım. Yani doğrudan hikayeye girseydim hani sürekli saplanıp duracaktım ve yazım süreci çok daha fazla uzayacaktı. Şöyle bir örnek vereyim. Bu kadar araştırma yapmış olmama rağmen hani... Kitabı yazarken de bir sürü şey çıktı önüme. Mesela aşçıbaşı yumurta çırpacak. Yumurta çırpıcısı ne zaman icat edildi? Hadi dönün bakalım şeye. Yani neyle çırpıyorlar bu yumurtayı? Böyle ıvır zıvır şeyler, o küçük detaylar şeyin içerisinde yazarken de bir araştırma süreci
şimdi
geçirdim.
Şimdi tarihi romanlarda aslında bu gerçekten okurun kolaylıkla okumaktan kopabileceği detaylar bunlar. Çünkü hasbelkader bildiği bir detaysa o tutarlılığı kaybettiği anda o romandan soğuyor. Şimdi burada aslında bir mutfak araştırması var belli ama aslında bu çok katmanlı bir araştırmayı gerektiren bir roman olmuş bir yandan. Bir işte mutfak ve dönemin mutfağı. İkincisi bir saray hiyerarşisi. Onun da çok biliyor olman gerekiyor. Sonra sarayın fiziki özellikleri ve bir dil meselesi de var. Çünkü burada o dönemin diline çok sık sık gidiyorsun. Yani gerek diyaloglarda gerek işte o makamları ve ortamları tasvir ederken. Bir de başka fiziksel detaylar var. Nedir? İşte kumaşlar, dekorasyon, mutfak malzemeleri... İşte kıyafetler vesaire filan gibi bir de onlar gelmiş üstüne. Normalde hani bir alanla hakim olduktan sonra girişilebilecek bir romanın ötesinde bir sürü şeyi çok tutarlı ve detaylı bir şekilde çözmüş olman gerekiyordu.
Evet, araştırma bu yüzden, o detaylı araştırma bu yüzden çok lazımdı. Yani mesela hani şey bile önemli oldu, mutfaktan yemek çıkarken saray hiyerarşisine göre üzerine işte kadife örtüler örtülür. Hani bunun mesela bilgisine ulaşmak.
Bu detaylar var mıymış? Mesela yemekleri kim alıyor, kim nereye dağıtıyor, kim götürüyor? Bunlar gerçek
müthiş
bilgiler
bir,
mi?
Evet, müthiş bir hiyerarşiye var. Yani hani Osmanlı Sarayı'nda kimin önüne kaç kap yemek çıkacağı bile belli bir protokol.
Evet, ben de okurken üzerinde merak ettim. Sultan'a 24 ile 32 arası, bir altına 12'ye, bir altına en alt kademeye de iki kap.
Kap yemek. Hani vezirler arasında da var böyle bir şey. Hani sadrazam baş vezire çıkan yemek sayısıyla, miktarıyla, ona verilen ekmek istihkakıyla daha alt seviyedeki bir vezire ya da defterdara verilen yemek bir değil. Biri bu. Bir de şeyi yapmıyor. Şunu vermeye çalıştım. Osmanlı Sarayı içerisindeki o iktidar mücadelesini oradan anlatmaktansa bunun mutfağa yansıması. Yani Aka Ağa ile Kara Ağa'nın aşçıları arasındaki rekabeti gösterip o harem içerisinde, haremi hiç görmeyiz mesela Piri Lezzet'te. O haremin bütün iktidar mücadelesini
evet, mutfak üzerinden
okuyoruz. Bunu en başından beri planladığım bir şeydi bu. Yani son neticede bu mutfak romanı, mutfak atmosferi, mutfakta geçen şey bir roman. Dışarıdan geleceğin açılacak kapılar çok bozabilir. Yani bir anda hareme götürülünce mutfağın tadı kaçabilir. Mutfakta kalmasını istedim. Bütün kurguyu da aslında mutfak bir ayna gibi düşündüm. Bütün Osmanlı'yı anlatan, Osmanlı'nın toplumsal yapısını, tarihi yapısını, o siyasi yapısını anlatan bir ayna olarak düşündüm. Bu şekilde bir tarz belirledim kendime. Bu izlek üzerinden devam ettim.
Ve gerçekten de çok, bunu anlatırken Mürgün de söyledi, ben de söyledim. Bayağı bir şeyler öğrendik. Hani öğretici olan eser her zaman çok akıcı olmayabilir. Bir yandan merak ediyorsun, bir yandan kapılıyorsun. Canın bir şeyler istiyor. Bunun tadı nasıl olur diye merak ediyorsun. Bir yandan bir sonraki aşamada romanın merkezindeki, çekirdeğindeki aşk hikayesi nereye gidecek onu merak ediyorsun. İlk başta lezzetler ağzına geliyor gidiyor hayal ederek, kitabın ikinci yarısında iş kokulara dönüyor.
Yani şimdi kitapta lezzetin katmanlarından bahseder. Aslında o lezzetin katmanlarını ben kitaba da yaydım. Yani aşçıbaşı çok teknikten başlar eğitimine. Hani klasik bir aşçıbaşı olarak başlar. Klasik bir aşçı yamağı olarak başlar. Fakat hani o bir piri lezzet olduğu için mesleğine derinleştikçe lezzetin diğer katmanlarına, işte kokulara, dokuya, ağızdaki dokuya, o diğer katmanlara da doğru da devam eder. Yani koku aslında Itırlar Hanım'ıyla birleştiği için o kokulara özel önem vermiştim. Hani onu nasıl bir karakterle anlatacağım, neyin üzerinden anlatacağım. Itırlar Hanım karakteri zaten hani kokuları anlatmak üzerine çıktı. Oraya o koku girince zaten işin büyüsü yükseldi.
Zaten kokular da ikinci yarıda yer yer karaktere dönüşüyor. İlk yarıda da bazı lezzetler karakter. Yani pek çok lezzet geçiyor ama pırasa bir karakter bence. Hı hı. Üzerine karanfil saplanmış elma da bir karakter. Hatta belki çok önemli de bir karakter. Karşımıza birkaç sayfada çıkıyor ama kilit karakterlerden biri. Bunu bilerek mi yaptın?
Ya bunu aslında açık söyleyeyim planlamadım ama yani yazım aşamasında ona dönüştü. İster istemez ona dönüştü. Şu yüzden şunun farkındaydım. Şöyle bir tehlikesi vardı romanın. Çok malumat furuşu olabilirdim. Yani çünkü mutfağı ve tarihi bir mutfağı anlatmanız için yani bir de uzunca bir süre araştırma, çok bilgi birikimi var. Şimdi bunları eğer kurgunun içerisinde yediremezseniz gerçekten dünyanın en sıkıcı kitabı olur. Yani şey gibi herhangi bir mutfakla ilgili, mutfak tarihiyle ilgili yazılmış bir belgesel kitaba dönerdi. Bu tehlikenin farkındaydım ama bir çözümüm yoktu. Çözüm yazarken şeyin içerisinden geldi. Metnin içerisinden çıktı. Ya bazı lezzetler, bazı kokular ister istemez öne çıktı. Kaçınılmaz olarak öne çıktı. Roman götürdü oraya. Kurgun, şöyle diyeyim. Ne anlatacağımı biliyordum. Artık tamamdı. Ne anlatacağımı biliyordum. Şimdi nasıl anlatacağım konusunda orada yapılacak hiçbir şey yok. Onu sadece en azından ben yazarken keşfedebiliyorum. O şeyin içerisinde, akışın içerisinde yükseldi o lezzet ve koku karakterleri.
Hikayenin sonunu başlarken biliyor muydun?
Sonunu başlarken biliyordum. Şöyle, o da benim alışkanlıklarımdan bir tanesi. Final karesi, yani böyle çılgınca her şeyi planlamam ama final karesini görmeden, o final açılımını görmeden de yazmaya başlamam. Yani çünkü elim ayağım dolaşır, ondan şey çekinirim bile böyle bir romanda. Finali biliyordum. Yani nereye bağlayacağımı, romanın neticede nereye bağlayacağımı biliyordum. Final kısmını.
Peki, bir de ondan önceki romanların var. İki romanın daha var değil mi?
Benim aslında Zülfikar Hütmü Erbay'ın Fırtınası, Yedi Kartal Üçlemesi, Yedi Kartal serisinin ilk iki kitabı. Emekli Polisler Lokali diye şu an baskısı olmayan bir kitabım var. Bir de Orkun Uçar'la birlikte yazdığımız Derin İmparatorluk var. Hı-hı. Aslında benim beş tane romanım var. Fakat yayın camiasında bunların işte baskıları tükendi. Şimdi Yedi Kartal Efsanesi ile birlikte yeniden basılacak bunlar.
Peki bunların tarzları ne?
Yedi Kartal Efsanesi tam bir fantastik hikaye. Günümüzde İstanbul'da yaşayan yedi büyücünün hikayesini anlatıyoruz orada. Lokman Hekim'in kurduğu bir büyücü ocağından bahsediyoruz. Mümkün olduğu kadar işte bizim bu toprakların efsanelerine dayanan bir fantastik kurgu oldu. O benim ilk göz ağrım. Zaten o bir ideal kitabıydı. Bizim okulda bilim kurgu fantezi topluluğunda biz sürekli şeyi konuşurduk. Yani bu topraklardan çok güzel Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bu topraklardan çok güzel fantastik edebiyat çıkar iddiasındaydık. Orada arkadaşlarım hani buradan kulakları çınlasın. Çok birlikte birbirimizi çok besledik. Masallar derledik diğer üniversitelerin kütüphanelerinden falan. O idealle yola çıktım. Yani bu toprakların bir yerli fantastik kurgusu olmalı. Mitolojimiz, efsanemiz, halk hikayelerimiz yeteri kadar var.
Ve oradan bir üçleme yapmak üzere yola çıktın. Evet. İkisi yayınlandı galiba.
2005'te. 2005. 2006'da ikincisi yayınlanıyor. Sene oldu 2018. Üçüncüsü çıkmıyor. Neden? Bunu okurların adına böyle hafif sertçe bir tonda soruyoruz. Çünkü herhalde okurların da bu sertliği biraz gösteriyorlar.
Kesinlikle. Yani tabii bunun için önce bir özür dileyeyim ben. Yani gerçekten çok geciktim. Ateş ve Bedel o meşhur çıkamayan kitabın ismi. Ya şu oldu aslında, birincisi araya İstanbul girdi. Ben bir İzmir'den birkaç sene İstanbul'da bir hayatı denemeye çalıştım. İşte biraz senaryo camiasına bulaştım. Yani hiç bulaşmasaydım da diyorum, iyi ki bulaşmışım da diyorum. Çünkü şey, kötü hikayenin ne demek olduğunu ben senaryo toplantılarında öğrendim. Ya o bana çok büyük bir deneyim sağladı. Yani gerçekten şu anda kötü hikayeyi ilk bakışta anlıyorum. Yani o kadar da iddialı olmayan, şöyle bir şey yaptığımda, kurcaladığımda hikayenin gidişatı nereye gidecek onu biliyorum.
Onu gerçekten kitap yayıncıları da iyi bilir.
Ondan sonra bu sırada ben Ateş ve Bedel'i açıkçası yazıyordum. Bir 170 sayfa, Word sayfası kadar ilerledim. Fakat sonra aradan zaman geçtikten sonra Ateş ve Bedel'i yeniden ele aldığımda bu...
Kötü hikaye dedin, hemen tanıdın.
Aynen, 170 sayfayı, evet, anında tanıdım. Anında tanıyıp o 170 sayfanın 30'unu kurtarıp, yani çok şeyleri kurtarıp çöpe attım. Asıl gecikmesinin sebebi bu. Bir de şöyle bir şey de itirafta bulunayım. Aslında ben yazma eylemi denilen şeyi o kadar da çok sevmem. Hani böyle bir, benim için işte işin güzel tarafı birincisi hayal kurmak, ikincisi kurduğun hayali araştırmak. Bunlar bittikten sonra o işin hani ameliye kısmı, oturup yazma kısmı da işte orada ben bir şey yapıyorum, bir tembelleniyorum böyle.
Yani alışverişi seviyorsun, yemek pişirmeyi seviyorsun.
Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden hani yazma performansım hani o anlamda biraz düştü. Ama sonlarına geldik artık. Buradan müjdesini vereyim. Son 6 bölüm Ateş ve Bedel'de. O da artık...
Tarihi şey, var mı peki kafada?
Artık yayın programı var. Yani kesin bir yayın programı var. Şubat 2019.
Çok güzel. Çok yakın bir tarih.
Yakın bir tarih. Artık yani...
Bilemedin Şubat 2020.
Yok öyle bir... Öyle
o
bir...
Can Kozanoğlu'nda geçerli olan bir tarihleme yöntemi.
Ama her konuda benden beter oldu.
Doğru, bir şey daha var üstelik. Ortak yönünüz daha var.
Evet, çift taneli rakamda ben... sosyoloji eğitimi tamamlamak, evet, gibi çift taneli yıl sayısında.
Yani yalnız olmadığını bilmek o kadar güzel bir durum. Bunun için teşekkür ederim.
Laf oraya gelmişken demin biraz onun kayıttan önce de sohbetini yaptık. Sosyoloji eğitiminin edebiyata bir katkısı oluyor mu? Bunun cevabını ben demin duydum ama yani, önemli geldi bana.
Fena halde oluyor. İki aşamadan oluyor. Birincisi araştırma yapmayı çok iyi öğretmişler bize. Yani sosyolojide biliyorsun sürekli bizim ömrümüz kütüphanede geçer. Yani akademik hayatımızın büyük bir kısmı kütüphanede geçer ve hangi kaynaktan hangi bilgiyi alabileceğimizi çok iyi öğretmişler bize. Bu yüzden ben mesela Pir Lezzet'in araştırmasında tamam zor bir araştırma oldu da o kadar böyle çile çekmedim. Çünkü bir kaynağın neresine bakacağımı, işime yarayıp yaramayacağımı hemen anlayabiliyordum. Bu avantaj var. İki, sosyoloji bir bilim dalı olarak gerçekten büyülü bir şeydir. Böyle çok yüksekten baktırır size. Bütün sisteme tepeden baktırır. Kurguya da yeri geldiğinde yukarıya çıkıp bütün o kurduğunuz romanın içerisinde de bir romanın içerisinde de kurumlar vardır. Hani hem yapı vardır hem fonksiyon vardır. Yani kurumlar vardır ve insanlar vardır. Bunlara tepeden baktığınızda işiniz kolaylaşıyor. O büyüyü görüyorsunuz. Sanırım kötü hikayeyi ayırt etmekle de alakası var galiba bunun. Yani sisteme en yukarıdan bakmak. O bütün sistemi genel olarak görebilmek. Ki zaten hani şöyle bir şey diyeyim. Bence sosyolojinin ismi de yanlıştır. Yani onu birkaç senedir aklımda olan bir şey. Aslında olması gereken sistem bilim bence. Yani sosyoloji, yani sosyal diye bir kavram var mı, toplum diye bir kavram var mı, bunu çok tartışırız ya. Aslında sadece yani toplumun kendisine değil, toplumun insanların kurduğu sistemlere bakar. Yani hikaye de...
Peki onu soracağım. Edebiyatın ya da bir edebi eserin ya da bir form olarak romanın sistemini sen nasıl çözdün?
Ya
bunun eğitimini almadın çünkü. Bunun eğitimi alınabilir elbette ama almadın. Sen el yordamıyla mı çözdün? Bunda sana ne yardımcı oldu? Yani dedin ya fonksiyonlar var, yapı var, sistem var. Hı-hı. Bu kafanda nasıl netleşti?
Yani birincisi şey tabii ki bir okuma geçmiş olması lazım bunun için. Yani bir hikayeyi aldığınızda, bir romanı elinize aldığınızda onu aslında yine sosyolojinin etkisine bağlarım buradan. Bir şekilde... Eline aldığınız metnin kurgu sökümünü doğru düzgün yaparak, yani hangi bileşenlerden oluşuyor bunu çok iyi süzerek, tabii ki bu sırada bol bol okuyarak. Ama asıl ilginç tarafı onu, hani benim de tam bir cevabım yok ona, bütün bunların birikiminin bir dışa vurumu olabilir. Yani şeyin bir yazının kağıdın başına geçtiğinizde artık sizi o tarafa şey ittiriyor. Yani bir de tarz olarak, yazı tarzı olarak bireysel, yani bir, mesela bir romanı tek bir karakterin üzerine bağlayamam. Hani bana sürekli yan kurumlar ve yan karakterler olması lazım. Bu da galiba eğitimle alakalı bir şey.
Ki bu kitapta da hakikaten çok iyi çalışıyor söylediklerin. Yan evet, karakterler, girip çıkan kişiler.
Yani sanırım şimdi çok içgüdü diyeceğim de o da karşılamıyor. Yani açıkçası onu nasıl yaptığımı... dair tam bir bilincim benim de yok.
Aslında ilk romanını nasıl yazdığını, neye niyetli oturup neye kısmetle çıktığını söylersen biraz daha iyi anlaşılacak belki.
Evet, bu 11 senelik eğitim macerasının sonunda ben ikinci yüksek lisansımdayken artık dersleri bitirdim, tez aşamasına geçtim. Fakat akademik yazım denen şeyin benimle yakından uzaktan bir alakası olmadığını gördüm. Yani çok sıkıldım o tezi yazarken. Yazamadım da zaten. Ama şöyle bir şey oldu. Ben sıkıldıkça aklımda bir roman fikri büyümeye başladı. Ben sıkıldıkça büyüdü. Nihayetinde ben tezi bir kenara bıraktım. Romanı yazmaya başladım. Ya evde ortam şöyle. Herkes beni bilgisayarın başında, bütün ailem, arkadaşlarım tez yazıyor diye biliyor. Fakat ben roman yazıyordum. Ve yaklaşık olarak bu, o zamanlar hızlıydım. Bir nasıl sıkıldıysam artık. 6 ayın sonunda ortada tezimiz yok, ben roman yazdım ve askere gidiyorum diye finali yaptım. Aslında yani o sırada mesela Yedi Kartal Efsanesi'ni yazarken hani yine kişiler üzerinden değil, yine bir kurum üzerinden gidiyordum. Yedi Kartal Ocağı, yani Lokman Hekim'in kurduğu yedi büyücüden oluşan bir kurumsal yapıya sahip olan bir ocaktan bahsediyordum. Demek ki yani hani eğitimden dolayı kafa böyle bir yapıya doğru, böyle bir hani toplumsal bakışa, daha kümülatif bir bakışa doğru kaymış. Sanırım onun etkisi var. Ben de şimdi konuştukça keşfediyorum.
Benim merak ettiğim bir şey daha var. Bir de iki yazarlı bir romanın var. İki yazar bir romanı nasıl yazar?
Öyle bir şey yok. İki yazar bir romanı falan filan yazamaz. Peki birisi oturur yazar. Yani yani birisi daha çok fikir sahibidir. Yani en azından benim deneyimim de böyle oldu. Yani bir fikir geldi. Ben de o zaman biraz daha gencim, daha enerjiyim. Elim klavyede daha hızlı, parmaklarım daha hızlı gidiyor. Fikir geldi. Ben de o fikrin altını doldurdum. Sonra işte paslaşarak son halini verdik.
Ben demin söylediklerini düşünerek tersini tahmin etmiştim. Hani düşünmeyi, hayal kurmayı seviyorum, yazmayı o kadar sevmiyorum dedin ya. Fikir senden çıktı. Yazan Orkun Uçar'dı zannettim, tersi olmuş.
Tam tersi. Tam tersi oldu orada. Yani onun biraz ya o... Şimdi şöyle bir şey. İşin içinde iki yazar varsa... Bu hani gazetecilikte falan çok güzel yer. Yani çok şeydir ama... iş kurguya geliyorsa şöyle bir şeydir. O büyük ihtimalle, yani büyük ihtimalle o bir projedir zaten. Biz de Derin İmparatorluğu öyle başlamıştık. Bir proje olduğu için de projede iş bölümleri olması gerekir. Ondan sonra işte kimin hangi... Orkun'un kurgusu çok kuvvetlidir. Orkun'un cümleleri çok kuvvetlidir. Orkun o kısmını aldı. Benim araştırmam hani iyidir. Hani anlatı bakımından hızlıyımdır falan. Öyle bir iş bölümü yaptık. Neticede ortaya Derin İmparatorluk çıktı.
Biz ama bu seride olabildiğince farklı yazarlık serüvenleri ve deneyimleri yansıtmaya çalışıyoruz. Bu çok çok nadir bulabileceğimiz bir şey. Çift yazarlı bir edebiyat eserindeki iki imzadan birini konuşturmak. Bu da bir deneyim. Başkasını da bulabilir miydik? Yani Orkun Uçar olabilirdi. Derin İmparatorluğun diğer yazarı. Türkiye'de başka örneği var mı? Vardır mutlaka da, ben bilmiyorum yani.
Valla Orkun dışında... Orkun bayağı bir çift yazar çalıştı çünkü. Ama onun dışında var mı gerçekten ben de bilmiyorum.
Yani hatta şimdi hepimiz merak ettik. Akşam bir Google'layacağız galiba konuyu.
Ben son Bill Clinton'ın bir Beyaz Saray romanının iki yazarından biri olduğunu gördüm. Yeni piyasaya çıkmış bir roman. İngilizcesini gördüm. Bir yazarı daha var. Mesela hani iki yazarlı bir kurgu. Biri eski başkan ve Beyaz Saray'ı anlatıyor. Anlaşılır bir şey. Yani onun hangi alanlarda katkıda bulunduğunu varsaymak anlaşılır bir şey. Çünkü yani işte Beyaz Saray background, oradaki bürokrasi vesaire filan, gizli servis filan hikayeler. Bir entrika var orada da. Kurguyu belki işte diğer, şimdi adını hatırlayamadım, diğer yazar yaptı muhtemelen. Öyle şeyler, örnekler var ama hani bu hakikaten yeni bir şey. Yani sadece teknik anlamda katkıda bulunan bir yazarın olmaması bu süreçte, hı hı, çok sık karşılaşan bir şey değil.
Ama senin başka bir alanda tersi deneyimin var. Bir film senaryosunun fikir babası.
Evet.
Fakat eksik senaryoyu sayfalar, sen yazmıyorsun.
Eksik sayfalar. Ya o aslında İzmir'de başlamış bir işti. İlk ismi İnsan Kaynaklarıydı. Benim çok sevdiğim bir projeydi. Ona önce hani İzmir'de kendimiz kotaralım dedik o filmi. Yani o aslında benim senaryo yazayım da satayım anlamında bir şey değildi. Bir kapitalizm, bir plaza eleştirisi yapmak üzere yola çıkmıştım. Sonra işte senaryonun fikrini hani başka bir yönetmene devrettik. O senaryonun kendisiyle ilgilendi. Yani kendi kurgusunu koydu. Yani yine biraz benim istediğim gibi oldu da. Yani
tam da içine
sinmedi.
Çekildi mi peki?
Çekildi.
Ne oldu adı?
Eksik sayfalar oldu. Yani evet, şey, fikir benden de ama yani şöyle ekranda gördüğüm şey, açık konuşmak gerekirse, hani çok da benim yapmak istediğim şey değildi. Yani şöyle özetleyeyim. Tek mekanda geçen bir filmdi. Bir plaza ortamında. Bu plaza virüsleri de tabir ettiğimiz insanlar vardır ya, böyle hani Machiavellist yükselmekten başka hiçbir şey önünde engel tanımaz. İşte patron isimli bir psikopat arkadaşımız, psikopat diyoruz yani, hiç de psikopat değil aslında bence. Bu şekilde 7 tane plaza virüsünü bir izole bir hayvanat bahçesine benzeyen bir ofise toplayıp şunu diyor: madem çok başarılısınız, çok ve verimlilik odaklısınız, 7 gün boyunca benim için çalışıyorsunuz. Her gün içinizden en verimsizinizi öldürürüm. Böyle çok basit bir challenge atıyor ortaya ve gerçekten hani çok zor görevler veriyor. Ve ama şeye dair, hani plaza hayatına dair, işte pazarlama görevi veriyor, insan kaynakları görevi veriyor. Yani bir arkadaşını burada çalışmak için ikna edeceksin. Bunun karşılığında bir puan alıyorsun. Gün sonunda en verimsiz.
Ödül ne?
Evet. Hayatta kalmak iyi.
Bunları zorla yaptırıyor.
Çünkü 6. günün karşılığı gecesinde hayatta kalan insan olmak.
Aynen, hayatta kalan insan şeklinde. İşte hani hayatta kalmak için ne yapabilirsin? Sorusunu yani. Zaten insanlıktan çıkmışsın da daha ne kadar insanlıktan çıkabilirsin? Bir de kontr sorusu vardı aslında şeyde. Hani böyle bir ortamda insanlıktan çıkmışken insanlığa dönüş şansın da olabilir mi? Hani ben burada öleceğim. Buradan hani çıkışımız yok. Acaba hani vicdanımı bir son anda kurtarabilir miyim? Bir birliktelik ruhu yaratabilir miyiz? Gibi bir sorusu vardı. Ama dediğim gibi iş çok bambaşka bir yere gitti. Onun da kaderi oydu.
Ama zaten bir fantastik yazarı için, yani fantastik romanlar yazan, yazılı kültüre de alışkın biri için hayal dünyasının görselliğe yansımış haliyle barışık olmak zor galiba.
Ya
bunlar... Yoksa bu tam filmlik bir, mesela şu elimdeki roman.
Aynı şeyi düşünüyordum ben de. Çok çok fazla detay var, çok görselleştirilmiş bir anlatı var burada. Dolayısıyla her şeyin birebir karşılığı var neredeyse. Sen bu kadar buna emek verdikten sonra o mutfak detayı, kıyafet detayı, o çizdiğin portre değişecek olsa seni mutsuz eder mi?
Ya etmez aslında. Yani şöyle diyeyim, bundan korkmuyorum. Yani hatta bunu çok çocukça bir duyguyla istiyorum. Yani şey çok güzel çünkü. Hani hiç başıma gelmedi. Umarım gelir. Yani şizofreninin bir boyut, bir üst boyutu gibi hayal ettiğim bir şey bir şekilde kanlı canlı önünde. Bunu bir kere deneyimlemek istiyorum. Hı-hı. Bir de şey...
Böyle bir ihtimal var mı bu roman için?
Var. Yavaş yavaş başladı.
Şey? Çünkü var. Bu gerçekten çok iyi bir film olabilecek bir malzeme var burada yani.
Yani böyle bir niyet var. Bir ekip şu anda senaryo çalışmasına ufaktan başladı. Yani bu konuları da çok zorlamak da istemiyorum. Biraz şeye inanırım ben. Hayatın akışına inanırım. Yani gideceği yere zaten öyle oldu. Benim yazarlık maceram da öyle oldu. Yani gideceği yere gidiyor iş. Yani bir kitabın da bir hayatı var. Bırakalım o da kendi hayatını yaşasın ama ben şeyi gerçekten korkusuzca isterim. Ve de başkasının hayal gücü de işin içine karışmış bir şekilde. Gözümle görmeyi çok isterim. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bir gün de görebilirim.
Ki bunu heyecanla bekleyecek insanların sayısı da artıyor. Geleneksel mutfağı, Osmanlı mutfağına merak duyan insanlar. Güzel bir aşk hikayesiyle de birleşince çok güzel bir roman olduğu gibi güzel bir film de olur.
Bir küçük parantez, çok özür dilerim. Bir küçük parantez açabilir miyim? Şeyden bahsettik, kitabın dilinden, hani kitabın hani hayatı güzel anlatışından. Ben çok nefis bir editörle çalıştım. Selahattin Özpula ve Palabıyıklar, buradan hani teşekkürlerimi ileteyim bir kez daha. Yani kitabı gerçekten emeği çok büyüktür. Ve o dil konusunda, o dönemin gündelik dili konusunda ve benim gözden kaçırdığım o detaylar konusunda yardımı çok büyüktür. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Yani katkısı büyüktür.
Bir de şu var. Televizyonda bu Osmanlı temalı işler çok iş yapıyorlar, izleniyorlar falan ama sinemada o kadar da başarılı olmadı şu ana kadar. Onlar tabii genellikle bir amaca hizmet etsin diye pek çoğu da çekiliyor bunların. Yani böyle işin daha siyasi tarafı, askeri tarafı, ihtişamı gösteren tarafı, bir işte bir mirası vurgulamak isteyen tarafı, siyasi mirası vurgulamak isteyen tarafı öne çıkarılıyor. O da çok çalışmıyor ama bu mutfak meselesi çok sivil bir şey. Dolayısıyla bir Osmanlı hikayesi anlatılacaksa belki bu sivil taraftan anlatılması, mutfaktan girilerek, mutfak kapısından girilerek anlatması aslında bir başarı garantisi bile olabilir.
Doğru.
En azından yeni bir şey denenmiş olur diye düşünüyorum.
Çünkü burada bir Osmanlı övgüsü yok ama bir Osmanlı'ya karşı tavır da yok. Demin söylediğin o tepeden bakarak Osmanlı buydu, artısıyla eksisiyle, ama mutfağı çok iyiydi. Onu bir kez daha görüyoruz. Hakikaten lezzetli kitap denir ya, iki anlamıyla da lezzetli bir kitap. Çok içtenlikle tavsiye ediyoruz. Yani buraya çağırıp konuştuktan sonra o kadar beğendiğimiz bir kitap olmasa bile belki iyi şeyler söyleyeceğiz. Mecbur şimdi burada samimiyetsizlik yapmayalım ama bunun bir gün de ben de gerçekten çok çok beğendik. Çok hatta ederim. Ben ayvalı pırasada pişireceğim, merak ettim çünkü. Pırasaya ayva konunca nasıl oluyor diye bu hafta sonu bile yapabilirim. Ayva çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Ayva çok garip bir şey gerçekten. Ben de onu çok merak edip denemiştim ama girdiği yeri çehresini değiştiriyor. Mutlaka deneyim.
Ah bak, deneyen de varmış.
Şahane. Saygın Ersin. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.